Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında bayram öncesi bir Arife gününde sizlerle birlikteyiz. Bugün 30 Temmuz 2020 günlerden Perşembe. Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Sizlere sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyor. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz efendim. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sevgili dinleyicilerimiz, dünya uzun süredir koronavirüsle mücadele ediyor. Alınan onca tedbire rağmen virüsün yayılımı ne yazık ki engellenemiyor. Peki nerede hata yapıyoruz? Koronavirüse nasıl yakalanıyoruz? Yarın Kurban Bayramı'nın malumunuz birinci günü. Bilim kurulunun son açıklamaları neler? Nelere dikkat çekiliyor? Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Yeşim Sert Karaaslan telefon attığımızda bizlere son durumu aktaracak. Huzur Hayat köşemizde bu hafta bayramın anlam ve önemini konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Zehra Tuncel telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Efendim Hayatın Sesleri başladı, bizden ayrılmayın.
Ne olursun saklama hislerini.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, koronavirüsü konuşacağız. Koronavirüste son durum neler? Uzun zamandan beri koronavirüsle dünya mücadele ediyor. Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Yeşim Sert Karaaslan telefon attığımızda. Sayın Karaaslan, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, herkese sağlık diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Siz de görevinizin başındasınız. Evet. Allah tüm çalışanlarımızın yardımcısı olsun bu süreçte. İnşallah. Önümüzde bayram. Artık toplum içerisine girmek durumunda kalacak insanlar var. Bu yüzden koronavirüs tehlikesi biraz daha artıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla dikkatli olmakta çok büyük faydalar var.
Kesinlikle.
Dünya koronavirüste ne durumda? İsterseniz sizinle söyleşimizde buradan başlayalım. Son veriler neler? Neler aktarırsınız bizlere?
Elbette. Şimdi dünya baktığımız zaman hatırlarsak aslında ilk olarak Aralık ayında Çin'de bunun sinyalleri geldi, duyulmaya başlandı ve Ocak ayından itibaren de artık dünya genelinde koronayı tartışmaya başladık. Ülkemizde de ilk vakamız Mart ayındaydı hatırlarsak. Peki şu anda üstünden yaklaşık 6 ay oluyor sanırım. 6 ay geçmesine rağmen koronavirüs bitti mi diye baktığımızda maalesef bu sevindirici haberi veremiyoruz. Koronavirüs hala aktif ve dünyanın birçok ülkesinde hala etki gücü çok yüksek ve ölümcül bir şekilde seyrediyor. Dünya genelinde şu anda yeni tip koronavirüs vaka sayısı 17.025.612'ye ulaştı sevgili Mustafa. Hmm. 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Şu anda en fazla vaka Amerika Birleşik Devletleri'nde görülüyor. Dünya genelinde COVID-19 salgını nedeniyle 665.947 kişi yaşamını yitirdi. Bunlar çok çok büyük rakamlar. O yüzden artık koronavirüs aktif mi değil mi hala aramızda mı tartışmalarını yapmamız gerekmiyor. Artık aktif olarak yanımızda olduğunu ve bizim artık bu tedbirlerle sağlığımızı korumak için daha çok uzun süre yaşamamız gerektiğini gösteriyor. Peki Türkiye'de son durum ne diye dünyadan Türkiye'ye geçtiğimizde bakalım. Kısa bir süre önce aslında vaka sayılarımız yavaş yavaş azalma göstermeye başlamıştı. Fakat normalleşme adımlarının hayata geçirildikten sonra zaman zaman yapılan ihlaller vatandaşlarımızca, bireysel tedbirlere uymama gibi sebeplerden sonra vakalarda tekrar bir yükseliş olmaya başladı. 1000'li rakamlara, 1500 rakamlara çıktık. Şimdi tekrar 1000'in altına düşmeye başladık. Dünkü verilere göre ben söyleyeceğim. Dün 45.712 test yapıldı. 942 kişiye COVID-19 tanısı kondu. Son 24 saatte 14 hasta vefat etti. 996 kişi ise iyileşti. Düne ilişkin yeniliklerden bir tanesi oldu. Sayın Bakan Fahrettin Koca, dünkü bilim kurulu toplantısı da aslında çok önemliydi. Çünkü uzun süredir online yapılan toplantı ilk defa yüz yüze gerçekleştirildi ve Sayın Bakan Fahrettin Koca da ondan sonra bir basın toplantısı yaptı ve gerçekten hepimizi çok ilgilendiren, endişelerimizi cevaplandıracak sorularımıza cevap verdi Sayın Koca. Burada bu tabloya ilişkin de yeni bir çalışmanın olduğunu söyledi ve ilk olarak da dün uygulandı bu. Hatırlarsak tabloda vefat eden kişi sayısı, toplam vaka sayıları vardı. Bunun yanı sıra entübe olan, yani solunum destek cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren ve bir de yoğun bakımda olan hastaların sayıları mevcuttu. Hı hı. Bakan Koca'nın dün seyir hakkında daha detaylı bilgi sunulması için bundan sonra zatürre oranlarının da yer alacağını ve ilk kez ağır hasta sayılarının da bu tabloda duyurulacağını söyledi. Ve ilk duyurum dün yapıldı. Ağır hasta sayısı 542, hastalarda zatürre oranı ise 9.4 olarak açıklandı.
Evet.
En önemli şeylerden birisi Mustafa, ikinci dalgayı dünya şu anda tartışıyor ve bu tartışmalar ülkemiz için de geçerli. Hatırlarsak vakaların en çok görüldüğü İspanya, İtalya gibi ülkelerde artık vakalar azalmaya başlamıştı. Fakat son günlerde özellikle İspanya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri ikinci dalganın geldiğini ya da gelmek üzere olduğu yönünde açıklamalarda bulundular ve hayata geçirilmiş olan kısıtlamaların ardından normalleşme sürecine geçmişlerdi bu ülkelerde. Fakat şimdi bir takım tedbir kararlarını tekrar hayatlarına geçirebilecekleri yönünde mesajlar verdiler. Peki Türkiye'de ikinci dalga var mı? Biz şu anda birinci dalganın içerisinde miyiz ya da önümüzdeki dönemler bizi böyle bir tehdit bekliyor mu? En önemli sorulardan birisi buydu.
Evet.
Dün Sayın Fahrettin Koca'ya bu soruyu sorduk. Fahrettin Koca'nın cevabı ise birinci dalganın etkisinin hala devam ettiğini Türkiye'de. Bazı illerde İstanbul, İzmir gibi pikin tamamlandığını, fakat Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde ise bu pikin daha yer yer yeni başladığını ve giderek arttığını görüyoruz açıklamasında bulundu. Ve şöyle bir uyarıda da yaptı kendisi. Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha yeni geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Risk devam ediyor. O yüzden lütfen böylesi bir döneme girmeden önce sayılarımızı, vakalarımızı düşürmeliyiz, böyle girmeliyiz
Evet.
açıklamalarında bulundu.
Hı.
Bir önemli konu ise malum biliyoruz ki Eylül-Ekim aylarında zatürre vakaları ve mevsimsel grip yani influenza'ya bağlı ölüm vakaları çok yüksek oranda gözüküyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil, dünya genelinde de bu mevsimsel gribe bağlı ve zatürreye bağlı ölüm oranlarıyla karşılaşıyoruz. Buradaki endişe verici konulardan birisi COVID-19'da zatürre ve solunum akciğerle ilgili bir sıkıntıya neden oluyor biliyorsunuz ki. Acaba gripin görülmeye başlamasıyla, zatürrenin görülmeye başlamasıyla bulgular karışabilir mi? Vakalar artabilir mi endişesiydi? Bu konuda da yine Bakan Bey cevap verdi. Dünyanın özellikle influenza'nın devreye girmesiyle bunun hem koronayla karıştırılması hem de üst üste gelmesiyle farklı, daha etkili, daha yoğun bakım hastane yükü ve vefat edenlerin oranlarının artışıyla sonuçlanabilecek bir beklenti içinde bulunuluyor dedi. Bu çok önemli bir şeydi. Dünyanın beklediği bu ikinci dalga ve influenza ile birlikte farklılaşabilecek olan bir durum diyerek uyarıda bulundu. Bütün vatandaşları lütfen riske atmayın hayatınızı. Şu an elimizdeki tek kalkanımız maalesef ki aşı yok, ilaç yok. Biraz sonra o konulara geliriz. Elimizdeki tek gücümüz şu an için fiziksel mesafeyi korumak, yani bir başkasıyla aramızda 1-1,5 metrelik bir mesafe içerisinde bulunmak, maskemizi takmak ve el hijyenine dikkat etmek. Bunlara dikkat etmekten başka şu an için elimizde hiçbir şey yok.
Evet. Çok önemli bilgiler aktardınız Sayın Karaaslan. Şimdi yarın bayram başlıyor. Yarın bayramın birinci günü. Şimdi topluma baktığımız zaman da bir rehavete kapılmış bir ortam görüyoruz, atmosfer görüyoruz. İnsanlar maskeye alıştılar ama maske doğru takılmıyor maalesef.
Evet,
İşte
maalesef.
çenelerde görüyoruz, kafalarda, ellerde görüyoruz. Dikkat edilmiyor. İnsanlar sanırım bu koronavirüsü pek ciddiye almıyorlar. Bunun da etkisi var. Şimdi bayramda biz ne yapacağız? Önemli bir soru. Çünkü konu komşu akraba ziyaretleri olabilecek. Tabii dikkatli olanlar bundan mümkün mertebe kaçınacaklar. İşte telefonda arayacaklar, internet üzerinden görüntülü görüşme sağlayacaklardır ama yüz yüze görüşmek isteyenler de olacaktır. Bu da
Onlar ne
koronavirüsün yayılma
yapacaklar değil mi?
açısından büyük bir risk taşıyor. Bayramda ne yapacağız?
Evet. Şimdi bayram sevgili Mustafa birçok şey için de kritik bir eşik aslında. Bayramda alınacak tedbirler neden bu kadar önemli? Çünkü bayramın hemen sonrasında okullarda bu konuya girip bayramı anlatmak istiyorum uygun görürsen. Okullar açılacak, telafi eğitimleri verilecek ve ardından 31 Ağustos'ta eğitime başlanacak. Bunu Sayın Milletin Bakanı da söyledi, Sayın Fahrettin Koca da altına çizdi ve bilim kurulu üyeleri de söyledi. Bayram bizim için bir eşik. Bayram sonrası vaka sayıları okulların açılıp açılmayacağı, daha doğrusu açıldığında ne şekilde eğitimin devam edeceği konusunda aslında bir gösterge olacak bizim için. Çünkü Bakan Koca'nın da verdiği ifadeye göre dün de kendisine bu soru sorulduğunda, okullar 31 Ağustos'ta açılacak dedi. Fakat bu eğitimin uzaktan hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı bakanlık ile bilim kurulu arasında arkadaşlarımız irtibat halindeler. Buna göre belirlenecek. Bu da 1-2 haftaya belirlenmiş olacak dedi. Yani bayram sonrası vaka seyrine bakılacak. Peki bayramda neler yapılacak diyeceğiz. Dün Sayın İçişleri Bakanı ile birlikte Fahrettin Koca'nın bir görüşmesi olmuştu. Bu görüşmede bayramda alınacak tedbirlere ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi. Acaba herhangi bir kısıtlama olacak mı yönünde insanlar merak içerisindeydi. Fakat şu an için böyle bir kısıtlama öngörülmüyor zaten. Böyle bir açıklama olmadı. Fakat biliyoruz ki il hıfzı sağlık kurulları gerektiğinde bir takım tedbirleri alıp hayata geçirme konusunda yetkililer. Sayın Koca da dün bunu söyledi. Bölgesel alınabilecek tedbirlerin farklılık göstereceğini, o nedenle valiler başkanlığındaki il hıfzı sağ kurullarının gerektiğinde radikal bir takım tedbirleri alma noktasında görüşmelerimiz oldu. İçişleri Bakanı Sayın Soylu'yla dedi. Ve bayramda alınacak tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Üç ana başlıkta topladı bayramı. Çünkü Türk gelenek ve adetlerimizde bayramlar bizler için çok çok özel. Ailelerin, konu komşunun bir araya geldiği zamanlar, büyük cemaatler bir araya geliyorlar. O yüzden çok çok değerli. Fakat bu bayramda çok dikkatli olmalıyız. Daha sonraki bayramları görebilmek ve neşeli bir şekilde yaşayabilmek için tedbiri elden bırakmamalıyız şeklinde Sayın Koca'nın da, keza Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda vatandaşlarımıza uyarıları olmuştu. Peki neler bu uyarılar? Hemen bakalım. Kurbanlık alımı ve kurban kesimine ilişkin Mustafa, kurban alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerde yapılacak. Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınması gerekiyor. Müşteriler ve satıcılar arasında bu bizlerin çok yaptığı bir şey, el sıkışma usulüyle pazarlık yapılmayacak. Bundan kaçınılması önerisinde bulunuluyor. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalı. Kurbanlar belediyenin belirlediği kesim yerlerinde kesilmeli. Kesim tercihen işin ehli tarafından yapılmalı, en kısa sürede tamamlanmalı. Maske, mesafe ve el temizliğine dikkat edilmeli. Bir önemli husus ise bayramlarda söylediğimiz gibi cemaatle birlikte namaz kılınıyor. O yüzden buna yönelik de tedbirler açıklandı. Abdest namazdan hemen öncesine bırakılmamalı, cami şadırvanında alınmamalı, abdest evde alınmalı, aksi takdirde fiziksel mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir uyarısında bulundu Sayın Bakan. Bayram ve cuma namazına herkes kendi seccadesiyle gitmeli. Çünkü bulaş açısından bir risk taşıdığının altı çizildi. O yüzden herkes kendi seccadesini yanında getirmeli ve kesinlikle bunu kullanmalı dedi. Ve bunda ısrarcı olduklarının altını çizdi. Maske ve fiziksel mesafe kuralı bütün bayram boyunca geçerli, kritik bir kural olduğu belirtildi. Saflar sıkılaştırılmamalı, namazlar seyrek tutulmalı, camilerin içinden ziyade açık havada kullanılmalı, yapılmalı dendi. Evet. Vaaz ve namaz süreleri Diyanet İşleri Başkanı'nın belirttiği kısa sürede tutulmalı. Namaz sonunda cemaat en arka saptan başlayarak düzenli şekilde dağılmalı. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de mezar ziyaretleri mümkün olduğunca arife ve bayram günleri sonrasında ertelenmeli dedi. Tabii bayram ziyaretleri olacak. Buna ilişkin de tedbirler sıralandı. Mümkün olabildiğinde online, yani telefonla, işte görüntülü telefon aracılığıyla bayram ziyaretlerinin yapılması istendi. 65 yaş üstündeki büyüklerimiz, kronik hastalığı olanlar, sağlık şartları bu vecibeyi üzerlerinden alıyorlarsa lütfen bayram namazına gitmesinler bu bayram için bir öneride bulunuldu. Aile ve konukların bir araya geldiği kurban yemekleri verilmesin. Çünkü bizde hani kurban kesildikten sonra akşam geniş bir aile bir araya gelir. Bu olmasın dendi. Eğer ev ziyaretleri yapılacaksa mutlaka evin havalandırılması gerektiği, ziyaret ortamında açık, camların açık tutulması gerektiği söylendi ve bayram boyunca da kesinlikle hasta ziyaretlerinden uzak durulması gerektiğinin altı çizildi. Buradaki en önemli konulardan birisi yine hani belirttiğimiz gibi bizim gelenek örf adetlerimizde çok yaygın olan el öpme, el öptürme, tokalaşma, sarılıp öpüşme gibi şeyleri bu bayramlarda erteleyelim dedi Sayın Koca. Bugüne kadar uyduğumuz bu kuralı eğer terk ederse karşılaşacağımız sonuçlar tahmin edilebilir diye bir uyarıda bulundu. Evet. Bayramda yapmamız gerekenler bunlardan ibaret ama hemen konuşmamızın, programın başında senin söylediğin bir şey vardı. Bayramda bu tür ziyaretleri yapanların yanı sıra hani 2-3 gün içerisinde tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlarımız da olacak.
Evet, olacak.
Bu noktada evet, tatil beldelerinde de çok dikkatli olunması lazım. Ben kendim de bir iki günlüğüne kaçmıştım Ankara'ya yakın bir yerlere. Gördüğüm ve gerçekten gözlemlerim korkunçtu sevgili Mustafa. Çünkü insanlar bir kişi uyuyorsa beş kişi rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Maske takmıyorlardı. Evet, sıcağın altında maske takmak çok zor. Ama oraya gittiysek kronik hastalığı, kalp hastalığı olanlar zaten sıcağa çıkmaması gerekiyor. Bir de insanların o koşullarda maske takması evet çok ağır, çok zor ama bundan kaçınmamızın imkanı yok. Yoksa kendimizi ve başkasını tehlikeye atıyoruz. İşte şezlonglar arasında Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler var. 1 metre, 1,5 metre olması gerekir. Ama maalesef ben buna uyum sağlayan vatandaşlarımızı görmedim. Maskesizler, mesafe korunmuyor. Denizde insanlar birbirinden 2-3 kulaç mesafe ötede denize girmek yerine gerçekten dip dibe denize giriyorlardı. O yüzden lütfen buradan uyaralım. Plajlara gidecek, dinlenecek olan kişilerde bunlar son tatilimiz olmasın ya da bir başkalarının son tatili olmasın. Buna sebebiyet vermeyelim, bunun vebalini almayalım. O yüzden 1,5 metre kuralına uyalım, maskemizi takalım. Olabildiğince en önemli unsurlardan birisi bu, ortak alanların kullanımından kaçınalım. Duş alınan yerler var, kabinler var. Buraların kullanımından kaçınalım. Kullanılması gerektiğinde de elimizi sağa sola sürmeden, daha sonra ağzımıza, gözümüze, burnumuza değdirmeden hemen el hijyenini sağlayarak en kısa sürede o mekandan ayrılmakta fayda var.
Evet. Sayın Karaaslan, ben şunu da eklemek isterim. Türkiye termal turizmde de öncü, biliyorsunuz.
Evet.
Ben Haymanalıyım. Haymana'da da kaplıcalar meşhur. Bayram öncesinde kaplıcalara büyük bir rağbet oluyor ve dolayısıyla kalabalık olduğu için bir de o sıcak havanın etkisiyle nefesler birbirine karışıyor. Risk daha da artıyor. Buradan da ikazda bulunalım. Lütfen dikkat edilsin. Eğer mümkünse 2 kişilik, 3 kişilik kabinler var. Onlar da yıkanılsın. Bunu tavsiye ediyoruz çünkü korona bulaşma riski çok yüksek. Bir de size şunu yöneltmek istiyorum. Virüs mutasyona uğradı mı? Bu konuda neler söyleniyor?
Bu da tartışılan konulardan bir tanesi. Aslında en çok konuşulan sıcak havanın artmasıyla birlikte virüsün etkisinin yok olacağı yönündeki öngörülerdi. Ama maalesef bu gerçekleşmedi. Görüyoruz ki şu an Hindistan kırılıyor. Afrika ülkelerinde çok ciddi anlamda vakalar görülüyor. Demek ki sıcağın böyle bir etkisi yok. Virüs mutasyona uğradığı yönelik tartışmalarına ilişkin soru da dün yine işin ehli olan Sayın Sağlık Bakanımıza yöneltildi. Sayın Bakan da bu konuyla ilgili genelde mutasyonların olduğu fakat virüsü etkileyecek düzeyde olmadığı şeklinde bir bilgi bulunduğunu belirtti. Ve aynen şu ifadeleri kullandı kendisi. Önümüzdeki aylar virülansı etkileyebilecek tarzda mutasyonların olmayacağı anlamına gelmez. Ama şu an için virülansı ve bulaşıcılığını etkileyen bir mutasyon olmadığını biliyoruz dedi. Ve yine tedbiri elden bırakmayalım dedi. Zamanımız varsa bir şeyi de ben eklemek isterim. Geçtiğimiz günlerde çıkmıştı çünkü önümüz kış hazırlıkları başlıyor sevgili Mustafa.
Evet.
Ve bizim yine geleneğimizde imece usulü ile insanlar toplu olarak bir araya gelip erişte kesenler, konserve yaparlar, salça yaparlar, sebzeler kurutulur. Ve bunlar toplu olarak kadınlarımızın bir araya gelerek yaptığı emek gösterdiği çalışmalardır. Ama geçtiğimiz günlerde gösterdi ki böyle bir birliktelik sonrasında çok sayıda büyüğümüzde COVID pozitif çıktı. O yüzden buradan bir uyarıda bulunalım. Bilim kurulu üyemiz Sayın Mustafa Necmi İlhan da bu uyarılarda bulundu zaten kendisi 1-2 gün önce. Bu tür etkinlikleri imece usulüyle yapmayalım bu bayram. Herkes evinde kendine yetecek kadar yapsın ya da illaki bir araya gelinmesi gerekiyorsa bir sofra bezinin etrafında birbirine çok yakın temaslı bir şekilde değil, aradaki 2 metre mesafeyi koruyarak kışlık hazırlıklarımızı yapalım ama mümkünse herkes kendi elinde kendine yetecek kadar böyle bir hazırlığı yapsın.
Evet.
Bir sağlıklı kalalım.
Tabii inşallah. Şimdi herkes aşı çalışmalarını da merak ediyor. Aşıya da daha var değil mi?
Aşıyla ilgili dünyada çok fazla çalışma var. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda aşı üzerine çalışma yürütülüyor. Rusya'da, Çin'de, İsviçre'de ve İngiltere'de. İngiltere insanlar üzerinde çalışmalara başlamıştı. Henüz sonuçları ile ilgili şu an daha net bir şey gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Sayın Trump'tan 1-2 gün önce açıklama geldi. İnsanlar üzerinde çalışmalara başlıyoruz. Ondan sonra sonuçlarını açıklayacağız diye dedi. Fakat bütün bu çalışmalar daha önümüzde bir Ocak, Şubat, Mart gibi yani gelecek yılın ilk çeyreğine kadar geliştirilmesinin mümkün olmadığı yönünde açıklamalar yapılıyor bilim insanlarınca. Yine dün Sayın Bakanımız da aynen bu şekilde söyledi. Yılın ilk çeyreğine kadar aşının geliştirilmesi mümkün olabilir dedi. Ama hani şu 1-2 ay içerisinde bunun çıkması çok fazla öngörülmüyor. Yani yine önümüzde bir 3-5 aylık bir süre öngörülüyor.
Evet.
Türkiye'de de aşı çalışmaları devam ediyor. 6 farklı aşı çalışması üzerinde çalışmalar var. Fakat bunlar henüz klinik insan çalışmaları safhasına gelmedi. Eylül-Ekim aylarında üniversitelerin ve merkezlerin bu yönde bir çalışması olacak. Yine Türkiye, Çin ve Rusya ile aşı üzerine bir işbirliği kararı almıştı. Bunlar da şu an için devam ediyor ama... Programımızın başında da söylediğimiz gibi şu an elimizde bir aşı yok, insanoğlunu kurtaracak bir ilaç yok. Tek şey irademiz, bilim insanlarına, bilime güvenmemiz, fiziksel mesafe, maske ve hijyene dikkat etmemiz.
Evet, bilim insanları insanların iyiliği için çalışmaya devam ediyor. Biz de sabırla bekliyoruz. İnşallah en yakın zamanda güzel haberleri alırız. Sayın Karaaslan, İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bize önemli bilgiler aktardınız bayram öncesi.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım bayram sonrasında bir başka programda bir araya geldiğimizde bayramda vatandaşlarımız kurallara uydu, vaka sayılarımız ciddi şekilde düştü, çocuklarımız daha güvenli bir şekilde okula gidecekler diye haberler veririz. Umarım olumsuz bir takım şeyleri konuşmayız.
İnşallah.
O yüzden herkesin bayramını kutluyorum, bütün Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk diliyorum herkese.
Teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Yeşim Sert Karaaslan bizlerleydi. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Bir omzuna düşürsem bu yorgun başı, siliverse gözümden akan şu yaşı. Bir omzuna düşürsem bu yorgun başı, siliverse gözümden akan şu yaşı. Bir anlayabilse kalbin tek arkadaşı, aşsa bütün dağları, aşsa da gelse. Bir anlayabilse beni kalbin tek arkadaşı, aşsa bütün dağları, aşsa da gelse. Saçlarını koklasam, uyusam göğsünde sarıp saklasam, saçlarını öpsem, öpsem koklasam, uyusam göğsünde sarıp saklasam, o gül yüzü seyretsem, gözümü hiç kırpmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse. O gül yüzü seyretsem, gözümü hiç kırmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse. Saçlarını öpsem, öpsem koklasam, uyusam göğsümde sarıp saklasam, o gül yüzü seyretsem, gözümü hiç kırpmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse, o seyretsem, gözümü hiç kırpmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse, o gül yüzü seyretsem, gözümü hiç kırpmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse, o gül yüzü seyretsem, düşse karlı yollara, düşse de gelse.
Huzuru Hayat.
Efendim, yarın bayramın ilk günü alemi İslam için, Müslümanlar için önemli bir gün. Çünkü toplumsal dayanışmanın, birlik beraberliğin sağlandığı özel günler, bayramlar. Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Zehra Tuncel telefon attığımızda kendisiyle bayramın anlam ve önemini konuşacağız. Zehra Hanım merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
İyi günler, şimdiden iyi bayramlar diliyoruz.
Teşekkür ederim. Sizin de bütün dinleyicilerimizin de bayramı şimdiden kutlu olsun. Allah sağlıkla tekrarlarına kavuştursun.
Amin. Çok teşekkür ederiz. Zehra Hocam, şimdi İslamiyet öncesinde de kurban vardı. Diğer dinlerde görüyoruz. Evet. İslam'da da kurban var. Kurban bayramını kutluyoruz. İslam'daki kurbanla diğer dinlerdeki kurbanı ayıran faktörler nelerdi? Kurban bayramının bizim için önemi nedir? İsterseniz söyleşimize buradan başlayalım.
Genel olarak Mustafa Bey, bayramlar sevinç günleridir. Müminlerin bir araya geldikleri, işte küskünlerin barıştığı, muhabbetlerin arttığı dönemlerdir. Ama tabii Kurban Bayramı'nın özel bir anlamı daha var. Kurban Bayramı'nda sizin de ifade ettiğiniz gibi diğer dinlerde de olan kurbanı biz Rabbimiz için takdim ediyoruz. Mesela diğer dinlerde de var. Yahudilikte kurban var. Onlar iki çeşit kurban oluyor. Bazen böyle hani hayvanlar kurban ediliyor, kanlı kurbanlar. Bir de yiyecek gibi, su gibi, şarap gibi içecekler takdim ediliyor. Onlar da kansız kurbanlar. Ve önceki kurbanlar farklı kişiler adına kesilebiliyor. Mesela İslam öncesinde de o putlar adına, tanrılar adına kurban kesilebiliyor. İslam'daki kurbanın en ayırt edici özelliği sadece Allah için kesiliyor olması ve orada önemli olan insanın niyeti, samimiyeti. Hatta Habil-Kabil kıssasından biz biliyoruz, Hazreti Adem'in oğullarından. Kabil kurban sundu ama o kurbanında bir samimiyet yoktu. Beğenmediği şeyleri kurban olarak Allah'a takdim etti, bir sundu. Hı-hı. Ve ihlas olmadığı için, iyi niyet olmadığı için, yani başından salmak istediği şeyleri kurban etme niyeti olduğu için Allah-u Teala onun sunduğu şeyleri kurban olarak kabul etmedi. Orada önemli olan kurbanda samimiyettir, ihlastır. Peygamber Efendimiz de zaten o yüzden öyle ifade buyuruyor, değil mi? Sizin kurbanlarınızın ne kanları, ne etleri Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan bizim sadece takvamızdır. Ama Kurban Bayramı da çok önemli bir zaman dilimi. Biz hepimiz biliyoruz Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'in kıssasından. Aslında o sunulan hayvan sadece bir hayvan değil. O bir insana bedeldir o. Günümüzde zaman zaman kurbanlar kesilmesin, bayramlarda böyle kanlı bir manzara olmasın gibi acite ediliyor ama öyle bir şey yok. Biz o kurban olmasa da beslenmeniz için gerekli protein Allah-u Teala insanların emrine amade kılmış yeryüzünü ve yeryüzündeki varlıkları israf etmemek, ziyan etmemek, aşırılığa kaçmamak şartıyla. Biz zaten gidip normal zamanda da o hayvan kesilen hayvanların etlerini yiyoruz. Kurban Bayramı'ndaki özelliğini belki sene boyunca çok fazla et yiyemeyen insanların da evlerinde et pişsin, onlara ulaşsın. Yoksa bizim kestiğimiz kurbanın eti için biz kesmiyoruz. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için, ihtiyacı olan kardeşlerimize ulaştırmak için. Bugün günümüzde artık Türkiye'de çok şükür daha refah içinde yaşıyoruz. Mutlaka herkes aynı düzeyde değil ama dünyanın her tarafında çok ciddi açlıklar var. Diyanet İşleri Başkanlığı kurban organizasyonları yapıyor her sene. Böyle kurban paylarını almaya gelince evlerine gitmeyi beklemeden orada yemeye başlayan insanlar varmış. Çünkü hayatlarında sadece sene boyunca Kurban Bayramı'nda evlerine et kestiği için. Bu açılardan bizim kurbanlarımız çok değerli. Hem sunuluş itibariyle çok değerli, hem kurbanın eti itibariyle onu böyle çok az yiyebilen, tüketebilen insanlara ulaştırmamız yönüyle çok değerli bir gıda. Çünkü bugün zaman zaman etin yenmemesi gerektiğini iddia edenler de oluyor ama o kırmızı etteki vitaminler vücudun kan yapımını hızlandıran şeyler. Tabii demin de söylediğim gibi aşırılığa kaçmamak şartıyla ve vücudumuzun buna ihtiyacı var. Dolayısıyla herkesin de bu gıdayı almaya hakkı var. Başka zamanlarda da yapabiliriz bunu ama bu Kurban Bayramı'nda biraz daha özeniyoruz, biraz daha dikkatli oluyoruz. O yüzden çok önemli. Ve evet. Kurban Bayramı'nın önemli olma sebeplerinden birisi de bugünlerde hac ibadeti yapılıyor. Şu anda Kabe mahzun biraz ama...
Evet, mahzun. Evet, sınırlı sayıda yani, kişi tavaf yapabiliyor.
Evet. Çok özel zamanlar şu anda Arafat'talar. Her sene Arafat'tan şu anda Arafat vakfesi dualar geliyordu evimizde. Oradaki gidenler hatıralarını yad ediyorlar. Gitmek isteyenler o coşkuyla onlar da burada dua ediyorlardı. Ondan mahrum kaldık ama o yönüyle de yani iki büyük ibadet bir arada aslında Kurban Bayramı'nda. O açıdan da Kurban Bayramı çok değerli bir bayram.
Evet. Zehra Hocam, bugün Arefe. Bugün evet. Neler yapabiliriz? Müslümanlar bugünü nasıl değerlendirebilir?
Tabii bugün Arefe günü ve kıymetli bir gün. Bugün biraz şöyle oluyor. Hani bayram için hazırlık yaparken temizlikti falan. Aslında yapmamız gereken şeylere fazla enerjimiz kalmıyor ama. Normal şartlarda bugün kabir ziyaretleri Arefe günleri yapılıyor ama. Sağlık Bakanımızın bir açıklaması var. O şunu istirham etti. Bugünlerde dedi herkes aynı anda kabir ziyaretine giderse oradaki yoğunluktan dolayı hep korkuyoruz, tedbir alıyoruz ya. Hem kendimizi evet. korumak adına hem diğer Müslüman kardeşlerimizi korumak da bizim sorumluluğumuzda. Dolayısıyla bu kabir ziyaretlerini belki günlerin içine yaymak lazım. Teşekkür edilebilir. Zaten bugün teşrik tekbirleri başladı. Onları getiririz. Yani oruçlu olma imkanı olanlar tabii ki bu saatten sonra artık o imkan yok ama en kıymetli oruçlardı. Bugüne kadar tutabileceğimiz oruçlar. Gelecek bayrama sağlıkla kavuşursak inşallah dinleyicilerimiz onu yapabilirler. İbadetle, taatle geçirmek, Kur'an okumak, geçmişlerimize dua etmek, bunlar güzel şeyler. Kabirleri ziyaret edemiyorsak bile dua her yerden gider. Onları düşünüp, onlar için dua etmek güzel şeyler, değerlendirilmesi gereken bir yöntem bu Arefe gününün özel zamanları.
Evet. Hocam biz küçüklüğümüzde bayramlar çok güzel olurdu. Büyüdük biraz daha onun hasreti içerisindeyiz aslında o günlerin. Çünkü insan büyüdükçe bazı şeylerin değerini, önemini biraz daha böyle kaybediyor. O saflığı, duruluğu kaybediyor. Çocukken insan küçük şeylerle mutlu olmasını becerebiliyor. Mesela ayakkabı alırdık, başucumuza koyardık, öyle uyurduk. Elbise alırdık, yastığımızın yanına koyardık, öyle uyurduk. Sabah hemen üstümüzü başımızı giyerdik. Anne babamızın elini öpüp harçlıkları alırdık. Tabii şimdi büyüdük. O günleri de böyle özlemle yad ediyorum ben. İnşallah yarın Müslümanlar bayram namazından sonra kurban kesim yerlerine gidecekler ve Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde kurbanlarını kesecekler. Bayram günü başlayacak. Bayram günlerini nasıl değerlendirmeliyiz, neler yapmalıyız?
Bayram günleri tabii bayramlaşma dediğimizde sizin de ifade ettiğiniz gibi hepimizin içinde böyle hoş duygular oluşuyor. Büyüklerimizi ziyaret ediyoruz, ellerini öpüyoruz, dualarını alıyoruz. Çocuklar için sizin ifade ettiğiniz gibi belki öbür günler izin verilmeyecek oranda şekerdi, çikolataydı, bayram harçlığı bunlar alınmıyor. Ama gene dün Sağlık Bakanımız açıkladı, oraya da vurgu yapayım ben, hani kurbanda, bayramda önemli zaman birimleri ama mümkünse dedi telefonla görüşelim. Bir araya geleceksek aynı anda çok kalabalık olmayalım. Bu bayram el öpmeyelim. Geçen bayram hiç görüşememiştik. En azından bayram görüşme imkanımız var. Sarılıp kucaklaşmayalım. Yani insan gönül bağıyla da o duyguları hissedebiliyor. Bunlardan daha uzun süre mahrum kalmamak için biraz daha bu alanda sabırlı olmamız lazım. Ziyarete gitmişsek de bunları çok kısa tutmamız lazım. Hem kendimizi hem ziyarete gittiğimiz, eğer büyüklerimiz ziyarete gidiyorsak onların sağlıkları çok daha gençlere göre daha büyük risk altında. Onları da riske atmama adına dikkatli olmakta fayda var. Tabii bu ziyaret ve büyüklerin hayır dualarını almak çok önemli. Bazen annemiz babamızı vaktinde kıymetini bilemediğimiz için onların artık dünyadan da ayrıldıkları için onlara görevimizi yapamadığımız zamanlarda bile Peygamber Efendimiz annenizi babanızı razı etmek için onların dostlarını, arkadaşlarını ziyaret edin buyuruyor. İşte bu zamanlar o zamanlar ama bu sene ziyaret yerine telefon olabilir. Eğer bir kırgınlık, küslük varsa akrabalar arasında, kardeşler arasında işte tam da zamanı. Bugünlerde bu kırgınlıkları gidermeyeceksek başka ne zaman gidereceğiz değil mi? En uygun tabii zaman. Ve Peygamber Efendimiz mesela Ramazan bayramında hurma yermiş ve ikram edermiş. O yüzden bizde hani tatlı ikramı vardır. Onları ikram edebiliriz gelenlerimize. Tabii ki bunlar güzel şeyler, güzel alışkanlıklar. Çocukları sevindiren şeyler. Çocukları sevindirmek de Allah'ın rızasını kazanma adına güzel şeyler. Yani bu çocuklar akrabalarımızın çocukları olabilir. Hiç tanımadığımız çocuklar olabilir. Bazen şöyle uygulamalar oluyor Mustafa Bey. İşte hani çikolata, şeker alınıyor, iki çeşit alınıyor. Böyle hatırlı misafirlere daha güzel şeyler ikram ediliyor. Ama böyle kapıya gelmiş çocuklara biraz daha ucuzundan falan yapıyoruz. Aslında orada tam da en güzelini çocuklara sunmak lazım. O sizin de ifade ettiğiniz gibi kaç yıl geçiyor aradan. O çocukluktaki hatıralar unutulmuyor. Onlar da güzel bir hatıra bırakmak, onlar için özenilmiş bir şeylerin onlara ikram edilmesi çok kıymetli. O yüzden hani çocuklara daha güzel şeyler ikram edelim, ona göre hazırlık yapalım. Belki büyükler öyle de olsa böyle de olsa fark etmiyor ama çocukları mutlu etmek çok önemli diye düşünüyorum.
Evet, hocam bayram günlerinde trafik yoğunluğu da yaşanıyor. İşte seyahate çıkacaklar var, bayram ziyaretlerinde bulunacaklar var. Çok dikkat etmek gerekiyor tabii. Çok fazla kaza oluyor bayram günlerinde. En önemlisi de trafiğe çıkarken emniyet kemerinin takılı olması, trafik kurallarına riayet edilmesi. Bunlar başta geliyor. Bir de şu ayrımı yapmak lazım. Yola çıkarken trafik kurallarına uyarız, tüm tedbirlerimizi alırız. Ama buna rağmen kaza yaşanırsa tabii bu kazadır. Ama trafik kurallarına uymazsak, efendim tedbirleri almazsak herhangi bir yayaya çarpabiliriz, bir yere çarpabiliriz. Bu kaza değil, direkt cinayet oluyor. Bunun ayrımını doğru yapmalıyız, değil mi?
Tabii ki biz kendimizi korumaktan da sorumluyuz. Başkalarını korumaktan zaten sorumluyuz da kendimizi de korumaktan sorumluyuz. Sabah haberlerde gördüm. Yarış yapıyorlar iki araba ve karşı şeride geçip orada hiçbir suç olmayan insanlara çarpıp zarar veriyorlar. 4-5 araba birbirine girmiş. Yani o karşı taraftaki insan için bu bir kazadır. Ama bu kazaya sebep olan insan için o kaza değildir. O bile bile bir kasıt vardır. Ve bunun da işte belki caydırıcı cezaları olmalı ki insanlar en azından bu sebeple bile olsa kendilerini kontrol etsinler. Biz tedbirlerimizi alalım. Yani uykusuz kalmamak veya işte bazen işte bugün haberlerde dinledim. Yolda ciddi yığılmalar oldu. Bazı yığılmaların sebepleri işte araçlar bozulmuş. Bir araç kalınca onun arkasında uzun kuyruklar oluşuyor. İşte yola çıkmadan arabamızın bakımını yapmak da önemli. Yani o evine gitmek isteyen, bir an önce varacağı yere ulaşmak isteyen insanın gecikmesine sebep oluyorsak biz arabamızın bakımını yapmayıp yolda kalıp trafiğe tıkayıp oradaki bütün insanların haklarını da çiğnemiş oluyoruz.
Elbette.
Bir insanın hakkını çiğnemek, ona haksızlık yapmak, ilacı cebinden para almak demek değildir. O insanın zamanını, enerjisini yok etmek de bir kul hakkıdır. Dolayısıyla biz bu konuda da temkinli, dikkatli olmamız lazım. Sonra yola çıkarken dua edip Allah'tan yardım istememiz önemli. Bunlar da yani fiili duayı önce yapıp arkadan da kavli duayla varacağımız yere sağ salim varmamız için Allah'tan da yardım istememiz lazım. Çünkü bazen hiç bizim elimizde olmayan şeylerle de karşılaşabiliyoruz.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim. Ben de izleyicilerimizin hepsinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum. Allah sağlıkla huzur içinde bir bayram geçirmeyi, sağlıkla başka memleketlere gidenlerin de evlerine huzur içinde dönmelerini inşallah Cenab-ı Allah nasip etsin. Bizleri de sağlıkla, huzurla, daha güzel böyle hiçbir sakıncası olmadan kucaklaşarak, elleri öperek kutlayacağımız nice bayramlara ulaştır.
İnşallah. Biz de sizlerin ve tüm dinleyicilerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Nice nice bayramlar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
İnşallah, hayırlı bayramlar diliyorum.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Zehra Tuncel telefon hattımızdaydı. Kendisiyle Kurban Bayramı'nı konuştuk. Efendim, böylelikle Hayatın Sesleri burada sona eriyor. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.